Ayrım 40.
Myler şiddetin erkekte doğal bir özellik olduğuna inandığı için bu şiddet duygusunun bastırılması halinde daha büyük tehlikelerin ortaya çıkabileceğini savunur. Kendi hipokondriyak yapısı içinde kanserin bile bastırılmış şiddet duygusu yüzünden meydana geldiğini ileri sürer. Bunun iyileştirilmesi için şiddetin açığa vurulması gerekir. Myler kişisel deneyimlerinden söz ederken kanser bulgusuna şöyle varır. Varlığını boğacak olan kanserin ilk önüne geçilmez hücresi, annesine vurmamak için kendini zorladığı bir sabah oluştu. Bu olay karısını bıçakladıktan 36 saat kadar sonra olduğu için okur sağlığın, şiddetin dışarı vurulmasıyla kazanıldığı, baskı altına alınmasıyla bozulduğu düşüncesine geliyor. Myler'a göre duygular yatsındığı zaman tıbbi tehlike vardır. Şiddeti yatsıması başkaldıran hücrelerinin kaldıramayacağı kadar uygarlaşmış bir davranıştı. Ne var ki Myler'ın yazılarına dikkatli okuyanlar şiddeti eşcinselliğin bastırılmasından doğan bir hareket olarak yorumladığını fark eder. Rojak ile Sergius'un anal tecavüzleri aslında sadizmin eşlik ettiği ve erkekliklerinin örtmeye çalıştığı eşcinsel bir itkidir. Çıplak ve ölüdeki General Cummings, Taman Hearn'e eşcinselliği belirleyen biçimde davrandığı her sefer bu girişimi hakaret etmek ve gaddar bir davranışla son bulmaktadır. Örneğin General herkesin gözü önünde Taman'i çadırına davet ettiği zaman delikanlı olan küçültücü bağımlılığını örtmek için yere izmarit atar ve Taman'e onu kaldırıp atmasını emreder. Croft'un şiddet hareketleri de bastırılmış eşcinsel itkilerden doğar. Tex ile DJ büyüklerin yanından kaçıp ormanda başıboş dolaştıkları günde eşcinsellik tabusu önünde dostlukları nefrete dönüşür. Myler futbol konusundaki bir yazısında da oyuncuların alışılagelmiş biçimde birbirlerinin arkalarına vurmalarının bastırılmış eşcinsellik belirtisi olduğundan söz eder. Myler'ın bütün yazılarında belirgin özellik gaddarlık ve şiddetin eşcinselliği bastıran davranışlar olduğu ve bu nedenle de yani yazara göre cinayetten daha kötü ve tehlikeli olan eşcinselliği engelledikleri için de olumlu karşılanmaları gerektiğidir. Yazarın bu tutumu en iyi örneğini The Presidential Papers'ta Parrott ile Griffith'in dövüşmesinde bulur. Dövüşün yapılacağı sabah tartılmaya gittiklerinde Parrott, Griffith'e hakaret etmiş, baldırlarına dokunmuş ve erkekliği konusunda ileri geri konuşmuştu. Neredeyse ringe çıkmadan oracıkla tartıda kapışacaklardı. Dövüş ise cinsellik adına ölümcül bir davranış niteliğine bürünür. Griffith ne gonga ne hakeme kulak asmadan Parrott'i iplerde kıstırır ve 3 saniye kadar kısa süre içinde 18 yumruk indirir. Vururken garip ıslığa benzer bir ses çıkarıyor, sağ kolu piston gibi gidip geliyordu. Ringin kenarında oturan Myler bir adamın bir başkasına bu kadar çok kere ve bu kadar sert yumruk indirdiğini hiç görmediği için şaşırıp kalır. Griffith kendini yitirmiştir. Yardımcılarının ve hakimin elinden kurtulabilse Parrott'i yere fırlatacak ve hakkından gelecekti. Parrott bu olaydan 3 gün sonra komadan çıkmadan ölür ve bu olay yüzünden boks kötülenir. Myler olayı eşsiz bir durulukla çözümlemektedir. Bunu savunur durumda olması ayrı bir sorundur. Myler önce şiddetin yaşamın vazgeçilmez bir unsuru olduğunu belirtir, sonra menajerlerin açığa vurulmamış dinsel bir yaşam görüşünü savunucuları olduklarını ileri sürer. Sonunda da öldüren kişinin tamamen öldürmeksizin yarı ölü duruma getirecek bir yol bulmadığı takdirde çevresindeki havayı kirlettiğini söyleyerek durumu ussallaştırır. Tamamen öldürme korkusu şiddetten kopma ya da eşcinselliğe sapma korkusudur. Eşcinsellik suçlaması erkeklerin çoğunda büyük bir tutku yaratır ve bunlar yaşamları boyunca biyolojik bir güçle buna karşı koyarlar. Bir tip erkek vardır, her gece meyhanede içer, kavga çıkarır, sokaklara yığılıp kalır. Kadınlar bu tip erkeğe tanrı aşkına eşcinselin biri bu, neden sapıklığı kabul edip de kendini bu sıkıntıdan acıdan kurtarmaz derler. Ama erkekler bu tipleri savunurlar. Çünkü eşcinsel olmamayı seçmiştir. Bunu en iyi anlatan eşcinsellik yapanın eşcinsel sayılacağını söyleyen Sartre'dır. Uygulamayan kişi eşcinsel değildir. Seçimi kendisine saygı duyulmasını gerektirir. Eşcinsel olmamayı seçtiği ve bunu pahalıya ödediği için saygı değerdir. Cinsel öz yönetim hakkına itirazımız yok ama bu durumda kim neyi ödemiştir? Parrott ölür gider, bu seçimin gerekli kıldığı şiddet korkaklar için bile değer mi sonunda? Yoksa Myler'ın eşcinsel davranış kişiyi eşcinsel yapar görüşü fanatik bir kanıtlama mıdır? Cinsel karşı devrim ortamı içinde eşcinsellik heteroseksüel tutuculuğu en çok tehdit eden unsurdur. Eşcinselliği ve şiddete karşı olmayı kadınsılıkla özdeş kılmak kuşkusuz Myler'a özgüdür ya da belirli bir yere ve zamana özgüdür. Son 20 yılda Amerika bu görüşe saplanmıştır. Genel'in sapık kişileri diğer davranışlarında olduğu kadar cinsel hareketlerinde de amansızdırlar. Myler'ın deyimiyle erkektirler. Ama Myler'ın tanımındaki şiddet heteroseksüel bir anlam taşımakta ve erkeğin doğal yapısına özgü olmaktadır. Erkek heteroseksüel ilişkilerden ayrılacak ya da şiddetten vazgeçecek olursa varlığı sona erer. Kast ve sınıf din bilimi tuhaftır. Dickens'ın yapıtlarında soyluluğun zarafetle eşitlenmesi işlenmiştir. Örneğin Oliver Twist, burjuva kökenli olduğu anlaşılıncaya dek bir karabasan içinde yaşar. Kökeni kanıtlandıktan sonra ise belirli bir sınıfsal güvenliğe kavuşur. Faulkner'ın Ağustos Işığında, Sinclair Lewis'in Kral Kanında ve bize özgü ırkçılığın söz konusu edildiği diğer araştırmalarda bir damla zenci kanının katışmış olması olasılığı beyazları öylesine ürkütür ki Pascal'ın umutsuzluğuna düşecek ölçüde huzurlarını yitirirler. Myler da aynı kurguda işleyen cinsel temel üzerinde bir din bilim kurmuştur. Myler eşcinsellerin de insan olabilecekleri görüşünü ileri sürerek bir çeşit özür diler tavır takınırsa da hiçbir zaman eşcinsel olmak kötü olmaktır inancından kurtulamaz. Şeytan bir anal güç olarak yorumlanır ve eşcinsellikle kötülük arasında doğal bir bağ olduğu ileri sürülür. Myler'a göre eşcinseller sadece parya kastından kişiler olmakla kalmaz, pederastın yani kulan paranın davranışı kadınlığa yönelik bir alçalışı da belirler. DJ'in kendi ağzından itiraf edilen anal ilişkisi onu boka bulanmış ve olgunluk çağına girememiş biri olarak bırakır. Eşcinsel ilişki erkek rolündeki kişiye ayrı bir üstünlük sağlar. Çünkü bu ilişki ötekinden zordur ve özel alet gerektirir. Ama kadın rolündeki eşcinseli büsbütün aşağılar. Myler'ın düşüncesine göre cinsel ilişki kurban almak anlamına geldiği için fişekleyen kurbanının gücünü de kazanır. DJ bu nedenle Tex'in kıçını damgalaması korkusu ile demiri Tex'in kıçından alıp kendisininkine yerleştirmek fikri arasında bocalar. Sergius ile Rojak ise daha kolay ezilebilen kadını kurban seçerler ve böylelikle Myler'ın eşcinsellik ataerkil düzeni yıkar görüşüne de aykırı düşmemiş olurlar. Myler Lawrence'ın tersine hiçbir şekilde erkekler arası ilişkiyi hoş karşılamaz. Cinsler arasındaki savaşta eşcinseller asker kaçaklarıdır. Eşcinsellik ya da kadınsızlık kutsal boğa yumurtalarının üretici etkisini yok eder ve anlamsızlaştırır. Bir başka erkekle de savaşamayacaksa ve bunu öğrenmeye niyetli değilse buyruğu altına alamadığı kadınları buyruğu altına almaya kalkışmasının ne yararı olur? Myler bunu sorduktan sonra şunu ekliyor. Eşcinseli eşcinselliği içinde donduran kadınlardan korkması değil, kadına sahip olmak istediği takdirde savaş vermesi gereken erkekler dünyasından korkmasıdır. Ya da işi tersinden alırsak, eşcinsel olabilecek kişinin yenmek yahut kadınlaştırmak zorunda kalacağı erkekten korkusudur. İstekle düzenin yarattığı engeller arasında bocalayan DJ ve Tex kan kardeşi olmaya karar verirler ve bundan böyle kardeş olduklarını birbirlerine hiçbir zaman sevgili gözüyle bakmayacaklarını, öldüren kardeşler olacaklarını belirlerler. Çünkü bütün dostluklarının altında cinayet yattığını anlamışlardır. Çünkü Tanrı insan değil hayvandır ve şöyle buyurmuştur. Git ve öldür, benim isteğimi yerine getir, git ve öldür. Myler'ın yanmaktansa öldürmek iyidir görüşü Tanrı ile şeytan, kadınlık ile erkeklik çelişkileri, eşcinselliğin çekiciliği, erkeğin üstünlüğünün tehlikeye düşmesi gibi durumlar karşısında karşı devrimci görüşü çıkmaz noktaya getirmiştir. Bu durum yaşamın diğer alanlarında da kanıtlanmaktadır. Erkeklik fikri giderek gezegenimizdeki yaşam biçimine aykırı düşmektedir. Giderek ikinci bir cinsel devrimin başlaması olasılığı belirmektedir. Bu ikinci devrim eşcinsellik korkusunu da ortadan kaldırmakla erkek ve dişi gibi kategorileri hepten yok edip ataerkil kültürü altüst edebilecektir. İşte gene bu noktada anlam ve önem kazanmaktadır. Bölüm 8. Jean Gene 1. Aşk ölmüş görünüyor ya da pek kötü durumda. Romantik aşkı savunmaya devam edenler için Gene ve Nabokov kuşku uyandıran kişilerdir. Lolita yitik ruhunu bir çocuk kadında doyurmaya çalışan kişinin öyküsü olduğu kadar bir kaçırma, ırza geçme olayının da dile getirilişidir. Cinsler arasındaki düşmanlık romantizmi bir yana atmıştır. Bunun nedenlerinden biri romantik mitin, duygusal bir idealizm ve geleneksel olarak kısıtlanmış cinsellik anlayışının kendi yapısından gelen yanlışlarıdır. Kadınların yüzyılımızda elde ettikleri şeyler ataerkil erkeğin kıskançlığını ve oradan hareketle düşmanlığını büsbütün alevlendirmiştir. Metresler ve sevgililer eskiden olduğu gibi yüceltilmekten vazgeçilmiş, aşağılanmaya başlanmıştır. Metres bir kötü kişi, bir baş belası ya da kurban edilmeye layık biri durumuna getirilmiştir. Bu karşıtlık son 15-20 yıldır anaları bile kapsayacak ölçüde yaygınlaşmıştır. Sevgiliye karşı romantik bir duyguyu sürdürmekle devam edenler ise Humbert Humbert ya da Gene gibi cinsel azınlık içine katılmışlardır. Eşcinsel günümüzün aşk zencisi durumundadır. Onun cinsel yaşamı Myler'ın beyaz zencisinde örneklenen tehlikelerden çok daha büyük tehlikeler açıktır. Çevresi çok daha düşmanca tavırlı kişilerle çevrilidir. Dipnot. Eşcinsel terimi sadece erkek eşcinseller için kullanılmaktadır. Lezbiyanizm, sevicilik bugün için bir tehlike olarak görülmediğinden sözü bile edilmemektedir. Pek çok yerde eşcinsellik hala hukuk çerçevesinde suç sayılmaktadır. Oysa topluma karşı gelmek isteyen Myler'ın kahramanları işi cinayete dek götürmek durumundadırlar. Divine hangi bara giderse gitsin kenarda kalacak, kendisinin yargılandığını duyacaktır. Herkese gülümseyerek selam verdi ama hepsi de başlarını çevirerek karşılık verdiler. Bu da bir çeşit yanıtlama sayılırdı. Kahvedekilerin hepsi de albayın kavramlarına göre sapık, dükkan sahiplerine göre civciv, bankerler ve garsonlara göre o olan, jigololara göre o biçim olan, Divine'ın selamını almayı gereksiz görüyordu. Divine bunun üzerinde durmadı. Ufak siyah saten çantasından bozukluk çıkardı, sessizce mermer masanın üstüne bıraktı. Sonra kahve kayboldu, Divine duvarlara çizilen canavarlara dönüştü. Çünkü müşterilerden biri ona bakarken farkına varmadan o sihirli sözcüğü mırıldanmıştı. Eşcinsel. Parya durumunun getirdiği bu sihirli nitelik vardır ve romantik aşk miti, kaçak aşıklar, zina yapanlar ya da sınıf ve kas sınırlarını aşanlara karşı duyulan toplumsal karşıtlıktan doğmuştur. Eşcinsel aşkın yasak niteliği heteroseksüel edebiyattaki çekiciliği kazandırır. Genel'in romanları iç çekmeler ve güller gibi romantik öğeleriyle romantik aşk çeşitlerinden daha atavist niteliktedir. Bu romanlarda geleneksel bağlılık, gizlilik, alçak gönüllülük ve tanrılaştırma erdemleri yer alır. Cinsel politika açısından Avrupa'daki romantik aşkı ya kötü bir şaka ya da ataerkil düzendeki çökmenin ilk belirtisi olarak yorumlamak olanağı vardır. Çünkü toplumsal tarihin açıklayamadığı bir anormallik içinde romantik aşık aslında efendi olduğu halde sevgilisinin hizmetkârı rolünü benimsemeyi yeğe tutmuştur. Gene siyasal gerçekçilik içinde bu ters durumu düzeltmiştir. Eski düzen soylularının kurdukları ve koridorlarında hala orta çağ kokuları duyulan manastırlardan bozma hapishanelerde gene feodal karakterde bir hiyerarşi kurmuştur ve burada saygı duyulan erkek rolündeki kişidir. Gene'nin romanlarında kahramanlar dev yapılı kişilerdir. Önlerinde dize gelen romantik aşıklar ise erkekler değil, fahişelerle oğlanlardır. Gene Sartre'ın dediği gibi bir paseist ya da başka çağda yaşayan bir kişi olduğu halde ortaya koyduğu feodal sistem gücün önünde açıkça boyun eğmesiyle öteki yazarların görüşlerinden çok daha dürüst, yakın ve Orta Doğu'nun erkek egemenliğindeki kültürüne daha yakındır. Gene'nin ilk oyunu olan Death Watch'ta katil ve bu yüzden en erkek ve soylu kişi olan kahraman kendisine bağlı olanların önünde soylu bir aile reisi tavrı içindedir. Bu hücrede bütün yük benim omuzlarımda. Bu yüzden sırtımın güçlü olması gerektiğini biliyorum. Tıpkı kar topu gibi. O da aynı ağırlığı taşıyor. Ama bütün hapishane adına taşıyor. Belki dünyanın bütün ağırlığını taşıyan biri, bir numaralı biri de vardır. Bu yapı çerçevesinde ataerkil düzenin babası kendisine bağımlı olanlar için kadınlar, çocuklar ve diğer bağımlıları için yaşar. Genel'in çocuk islah evi Metroy'da çocuklar aile reisi tarafından yönetilen ve büyük ağabey tarafından yardım gören aileler halinde yaşarlar. Büyük ağabey küçüklere, civcivlere bakmak, onları denetlemekle görevlidir. Gene'nin hapishane hiyerarşisi cinsel sınırlar içinde oluşur. Katilin dil uzatılamaz erkekliği ona üstün yeri sağlar. Sonra kulan paralar ve hırsızlar, en son olarak da onlara hizmet etmekle yükümlü olanlar ve civcivler. Civcivler istenildiği zaman satılabilirler, disipline edilebilirler, hatta öldürülebilirler. En kötü durumda olanlar da ayak takımıdır. Bunlar hizmet etmeye dahi layık görülmezler. Bunlara sadece tecavüz edilir. Bu hiyerarşi içinde onların durumu cehennemden farksızdır. Her şey bir mertebede bağlı olduğu için misilleme yapmak ya da hak aramak olanaksızdır. Eşcinsel aşk sürekli reddedilmeye dayanan bir yaşam biçimidir. Efendinin kullanacağı daha güzel bir oğlan çıkıverir her zaman. Civcivin koşu vereceği daha güçlü bir erkek vardır her an. Yine de bağlılık göstermek kadın rolündekine düşer. Çünkü erkekten böylesi bir bağlılık beklenmez. Kurallar ve gardiyanların cezaları yüzünden çeşitli entrikalar çevirmek gereklidir. Eşcinselliğin tıpkı aşk gibi önüne geçilmez olduğu bir düzende çevrenin tepkisine karşı gizlilik şarttır. Sevgiliyi tanrılaştırmak da kadın rolündekine düşen bir görevdir. Sevmek erkek için statüsünü yitirme tehlikesi yaratır. Eşitliğin her türlüsü yasaklanmıştır. Gene bir delikanlıya yanaşırken şöyle der: "Aynı yaştayız ha, hiç tadı çıkmayacak desene." Sartre Genet'i incelerken Marx'çı açıdan bir yorum yapmakta ve Genet'i eşcinselliğe iten nedenin çocukluğunda hırsızlık yaparken kendisine evlat edinenler tarafından yakalanıp Metroy denilen cehenneme gönderilmesi ve bunun yarattığı ömür boyu silinmeyecek suçluluk duygusu olduğunu belirtir. Bu varsayım Genet'in kendi itiraflarına aykırı düşmektedir. Çünkü Genet mülkiyet düşmanlığından önce eşcinsel olduğunu belirtmektedir. Gerçekten de Genet'in dünyaya karşı tavrı olan akıl almaz ölçüde ayıp sayılan davranışlarda bulunmak ve bunda inatla direnmek cinsel kökenden gelmekte, hatta doğuşundaki ilk günahla yani piç oluşu ve terk edilişiyle belirlenmektedir. Aile ve mülkiyet temeli üzerine kurulmuş bir toplumda doğal olmayan niteliğindeki dünyaya gelen ve bunun suçluluğu altında ezilen Genet'in doğal olmayan eşcinsel yaşamı benimsemesi, böylelikle dişi rolünü benimseyerek doğayı daha da zorlaması, en aşağı olmaya çalışması, kamış emici durumuna düşmesi bir yerde mantığa aykırı değildir. Kendisine hırsız dedikleri için hırsız olmayı seçen gene hapse düşünce cinsel suçluluğu da yaşamakta direnir. Diğer okullarda olduğu gibi burada da daha güçlü ve kötü ruhlu çocukların daha erkek sayıldıklarını gören gene, bana yakıştırdıkları civcivliğe uymayı kararlaştırır. Eşcinsellik ve hırsızlık davranış olmaktan çok kavram olarak kullanılırlar. Ve hırsız ya da oğlan sözleri kişiyi bunlardan engellemek için kullanıldığından Genet'in hem hırsız hem eşcinsel olmayı ısrarla seçişinde sadece yazgıcılık değil aynı zamanda gizli bir başkaldırı vardır. Metroy'daki cinsel rolünün groteskliği bir yazgı, önceden belirlenmiş bir gelişim niteliğindedir. Gene bu durumu aşmak için bir savaş verir. Hırsızlık yapar, soygunculuğa girişir ve Fontevrault hapishanesine kapağı atar. Burada çelik penisli olarak erkek üstünlüğüne ulaşmak ister ama ne yapsa boşunadır. Civcivi olması için yanaştığı olan onu terk eder ve daha güçlü bir erkek olan Boçako'ya gider. Bunun üzerine Gene'ye başladığı yere dönmekten, Diver'ın metresi olmaktan ve Metroy'da 16 yaşındaki zifaf gününde bulunduğu noktaya gelmekten başka çare kalmaz. Bütün çabalarına karşın bir hiçtir, bir civcivden başka bir şey değildir. Gene için cinsel rol yazgının belirlediği bir durum olduğundan üstün ve aşağı olmak üzere iki kutup halinde oluşur. Bu iki kutup dışında kalan Our Lady ve Bulkayan gibiler daha iyi bir yazgıya yönelmiş geçiş dönemindeki kişilerdir. Genet'in erkek ve dişi kavramından daha açık seçik, daha kesin çizgili bir anlatıma rastlamak zordur. Erkek üstün güçlülüğü, kadın aşağıda kalmaya yazgılı güçsüzlüğü simgeler. Yalnız bir ayrıcalık vardır. Gene büyük bir kıskançlıkla zekayı ve tinsel cesareti civcivlere yani kendisine ayırmıştır. Sert olanların sertlikleri statülerine bağlıdır. Boçako'da örneklendiği gibi bunlar üstünlüklerini belirli sözlerle dile getirirler. Seni orospu, ağzını doldurana dek yutuyorsun. Seni gidi orospu, orana tıkarım ha. Statüleri kendilerine bağımlı olan kadınlarla ya da kadınlaşmış erkeklerle belirlendiği için Darling gibi bir kulampara da bu konuda şöyle diyebilmektedir. Erkekle yatan erkek iki kat erkektir. Genet'in anti-moralist tavrı nasıl köylü katolikliğinin tersine döndürülmüş biçimi ise cinsel rol konusundaki görüşleri de aynı basitliktedir ve Lawrence'ın kıvraklığından uzaktır. Genet'in fahişelik ve suçluluk dünyasına kadın ya da oğlan kaba güçle, şiddetle ve sürekli olarak erkek tarafından hor görülmekle yönetilir. Kadınlık tamamen kölelik demektir. Bu kölelik Freudçuluğun belirlediği ve sınırladığı tanımı da aşar. Mazoşizm Genet'e göre kendinden nefret etmek demektir. Narsisizm kendini bir nesne olarak görmek, pasiflik ise korku, umutsuzluk, çekimserlik anlamına gelir. Bir hapishane kuşu olan Genet'in nasıl olup da ataerkil toplumu derinden etkilemiş bulunan Freudçuluğu böylesine yakından bildiğine şaşmamak gerekir. Genet'in yazılarında çok daha uzak etkiler de görülür. Örneğin Our Lady of the Flowers'daki yargılama sahnesi tamamen Fagin'in Oliver Twist'i cezalandırmasından etkilenmiştir. Genet'in kadın gibi benliğinde sürdürdüğü cinsel suçluluk ve aşağılık duygularına dayanan cinsel ahlak görüşünde cinsellik de mantıki olarak bir cezalandırma ve aşağılık statüsünün doğrulanması niteliğinde olacaktır. Sartre'ın romanlardaki cinselliği karakterize edişi gibi cinsel ilişki bir boyun eğme bayramıdır. Aynı zamanda kölenin efendisine yaklaştığı bir feodal din törenidir. Marie Bonaparte'ın mazoşist kadını gibi gene de penisi bulutları delip geçen bir kule gibi dimdik, amansız ve keskin bir alete benzeyen erkek tarafından eziyet görür. Aşağılanır, ırzına geçilir. Fallus, tüfek, hançer, değnek, demir çubuk gibi terimlerle tanımlanır. Erkeğin gövdesi başlı başına bir ereksiyondur. Querelle gibiler çocukken bile böylesine kocaman bir kulenin erkekliğin simgesi olduğunu bilmekten gurur duyarlar. Rainwater'ın inceleme konusu yaptığı evli çiftlerin çoğunda olduğu gibi cinsellik tamamen erkek organına yöneltilmiş, ilişkideki etkin gücün ve ilişkinin amacının bu organ olduğu düşünülmüştür. Erkek kadın rolündeki eşcinselin zevk duymasıyla ilgilenmediğinden onlar da tıpkı kadınlar gibi çok ender orgazm olurlar. Erkekler oğlanların bu yanıyla uğraşmaya tenezzül etmezler ve divine işini tuvalette halletmek zorunda kalır. Burada da cinselliğin utanç ve pislikle özdeş kılındığını görüyoruz. Eşcinsel ödevini yerine getirmeye çalışan bir eş ya da rol yapan bir fahişe gibi duyduğu acıyı haz duyuyormuş gibi göstermek için inleyip kendinden geçermiş gibi yapar. Sapık olmayan toplum her ne kadar alınırsa da eşcinsel sanat heteroseksüel yaşamdan kaynak alır. Bu ortamda geliştiği için heteroseksüel yaşamın görüşlerine öykünmek, yinelemek hatta bunlarla alay etmek durumundadır. İnsanca bir yargılama çerçevesinde her ikisi de öteki kadar sapıktır. Çünkü bunlar hemen hemen özdeş bir gelişim göstermişler ve politikalarında eş yanlar oluşmuştur. Benjamin de Mott'un belirttiği gibi aile yaşamının ürkütücülüğü, evliliğin sıkıcılığı, sevgililerin birbirinin kişiliğini istismar etmesi, bu ilişki içinde karakterin giderek yıpranması konularında Williams ve Albee de en az diğer yazarlar kadar, hatta yer yer onlardan daha çok söz söylemektedirler. Lise çağındaki delikanlıların ataklığı, saldırganlığı, bir eleştiriciye göre Freudçuluğun çifte cinsellik kuramına dayanan benliklerindeki kadın yönü alt etme çabasıdır. Ama bu çaba sadece erkeklik gösterisi olmakla kalmayıp aynı zamanda kadına ve kadınlığa karşı duyulan nefretin de bir belirtisi değil midir? Gene'nin pezevenkleri ve kulağın paraları için oğlanlar eşcinsel itkilerinin bir hedefi durumundadır. Ama aynı zamanda bu denli aşağıladıkları kadınlığın kendi oluşumlarında da yer aldığı fikri onları daha da saldırgan yapmaktadır. Bastırılmış eşcinsel duyguların en belirgin örneğini hapishane avlusunda bir oğlanı itip kakan Boçako verir. Onun kıpırdamaya, korkudan kaçmaya bile cesaret edemeyen zavallıya vuracağını sanıyordum. Oğlan içgüdüsel bir davranışla ürkmüş bir hayvanın hareketsizliğine bürünüvermişti. Boçako ona vurmak için elini kaldırdığı anda onu öldürebilirdi belki de çünkü öfkesini denetleyemeyecek durumdaydı. Boçako sıradan bir hırsızdır. Hapishane hiyerarşisi içinde kendisinden üstün durumdaki pezevenk Lou Daybreak'in tepkisi ise şöyle olur. Haydi evlen onunla, ona aşıksın. Herkes de farkında. Militan bir heteroseksüel olan Quarrel of Brest'in kahramanı ise bir oğlanın kendisine yanaşması üzerine onu odasına götürür ve boğarak öldürür. Eğer sapık bunun gibiyse, yani bu denli hafif, bu denli kolayca incinir, bu denli saydam, bu denli uçucu, bu denli kırık dökük, bu denli yumuşak, bu denli müzikal, bu denli müşfik ise insan bunu öldürebilir. Öldürülmek için yaratıldığından bir Venedik vazosu gibi kendisini yaralanmadan onu paramparça edecek güçlü yumruğu bekler boyuna. Sapık buysa insan değil demektir. Çünkü sapığın hiç mi hiç ağırlığı yok. Ufak bir kedi yavrusu gibi, bir solucan gibi, bir sinek gibi. Kolayca incinebilir olması özellikle incitme isteğini kamçılıyor ve sonunda bu aşırılık ölümüne yol açıyor.